Ayrım 17, sayfa 153. Schwek kendi işini düşündü ve söyleyecek bir şey bulamadı. Yine de Bedab'ın eleştirisine katılamıyordu. Bedab onun aslında bir devrimci olduğunu fark etmesine yol açmıştı ama o böyle olmasının bir odocu ve bir ana resli olarak yetiştirilmesi sayesinde olduğunu derinden hissediyordu. Toplumuna isyan edemezdi çünkü toplumu doğru dürüst anlaşıldığında bir devrimdi. Kalıcı bir devrim, devam eden bir süreç. Geçerliliği ve güçlülüğünü yeniden kanıtlamak için yapılacak şey harekete geçmekti. Ceza korkusu veya ödül umudu olmadan kalbinin sesini dinleyerek harekete geçmek. Bedab birkaç arkadaşıyla birlikte Netehara dağlarında bir haftalığına gezmeye gidiyordu. Şivek'i gelmeye ikna etmişti. Şivek dağlarda 10 gün geçirme fikrinden hoşlanıyor ama 10 gün boyunca Bedab'ın düşüncelerini dinleme fikrinden hoşlanmıyordu. Bedab'ın konuşması, Shivei'nin en sevmediği komünal etkinliğe, herkesin kalkıp topluluğun işleyişindeki ve genellikle komşuların karakterlerindeki hatalar hakkında konuştuğu eleştiri oturumuna çok benziyordu. Tatil yaklaştıkça gitme isteği azaldı. Yine de arada kaçıp çalışıyormuş gibi yapabilmek için cebine bir defter tıktı ve tatile gitti. Sabah erken saatte doğu noktasında arkasındaki kamyon deposunda buluştular. Üç erkek ve üç kadın vardı. Schwek kadınların hiçbirini tanımıyordu. Bedab onu yalnız ikisiyle tanıştırdı. Dağlara doğru yola koyulduklarında Schwek üçüncünün yanına yaklaştı. "Schwek," dedi. "Biliyorum," dedi kadın. Schwek onunla daha önce bir yerde karşılaşmış olduğunu ve adını biliyor olması gerektiğini fark etti. Kulakları kızardı. "Şaka mı yapıyorsun?" dedi Bedab sola geçerek. "Takver Kuzeybatış Enstitüsü'nde bizimle birlikteydi. 2 yıldır Abenay'da yaşıyor. Bugüne kadar hiç karşılaşmadınız mı?" Kız, "Onu birkaç kere gördüm," dedi ve güldü. Yemek yemeyi çok seven birinin geniş, çocuksu gülüşü vardı kızda. Uzun boylu ve epeyce zayıftı. Yuvarlak kolları ve geniş kalçaları vardı. Pek güzel sayılmazdı. Yüzü güneşten yanmıştı. Zeka dolu ve neşeliydi. Gözlerinde bir karanlık vardı. Parlak kara gözlerin koyuluğu değil, bir çeşit derinlik. Neredeyse koyu, kara, ince kül gibi, yumuşacık. Schwek onunla göz göze geldiği anda onu unutmakla affedilmez bir hata işlediğini anladı. Ve bunu anladığı anda da affedildiğini fark etti. Şanslı olduğunu, şansının döndüğünü. Dağlara tırmanmaya başladılar. 4. günün soğuk gecesinde o ve Takver bir vadinin üzerinde çıplak, dik yamaçta oturuyorlardı. 40 metre aşağılarda bir dere ıslak kayalar arasından koyağa akıyordu. Yalnızca dağlarda böyle su kaynakları vardı. Koşuşturan, çatırdayan ve şarkı söyleyen suyun sesi onlar için yeni bir şeydi. Bütün gün yüksek yerlerde böyle vadileri aşıp durmuşlardı. Bacakları yorulmuştu. Diğerleri tatilciler için yine tatilciler tarafından yapılan korunaktaydılar ve keyifleri yerindeydi. Netihara Federatifi, Anelis'in oldukça kısıtlı, görülmeye değer yerlerini koruyan gönüllü gruplar arasında en etkin olanıydı. Yazları orada yaşayan bir bekçi, Bedab ve diğerlerinin iyice tedarikli olan kilerden yemek hazırlamalarına yardım ediyordu. Takver ve Schwek nereye gittiklerini söylemeden, aslında da bilmeden, biri diğerinin, parantez, Schwek Takver'in ardından dışarı çıkmışlardı. Schwek Takver'i dik yamaçta, dağ eteklerinde dantel düğümleri gibi büyüyen, katı, kırılgan dalları alacakaranlıkta gümüş renginde parlayan, yumuşak ay dikenleri arasında otururken buldu. Doğudaki doruklar arasındaki boşlukta, gökteki renksiz ışıma, ayın doğuşunu haber veriyordu. Irmak yüksek, çıplak tepelerin sessizliğinde gürültüyle akıyordu. Ne rüzgar ne de bulut vardı. Dağların üstündeki hava kuvars gibiydi. Sert, berrak, engin. Orada bir süre konuşmadan oturdular. "Yaşamım boyunca hiçbir kadın beni senin kadar etkilemedi. Bu yolculuğa başladığımızdan beri." Schwein ses tonu soğuk, sanki içerlemiş gibiydi. "Tatilini berbat etmek istemezdim," dedi Takver alacakaranlıkta çok yüksek gelen çocuksu kahkahasıyla. "Berbat etmiyorsun. O zaman iyi. Rahatsız olduğunu söylüyorsun sandım." "Rahatsız olmak mı? Deprem gibi bir şey." "Sağ ol." "Seninle ilgisi yok," dedi Schwek sertçe. "Benden kaynaklanıyor." "Bu senin düşüncen," dedi Takver. Uzunca bir duraklama oldu. "Çiftleşmek istiyorsan," dedi Takver. Neden bana sormuyorsun? Çünkü istediğimin bu olduğundan emin değilim. Ben de değilim. Gülümsemesi kaybolmuştu. Dinle, dedi. Sesi yumuşaktı. Pek renkli de değildi. Gözleri gibiydi. Sana şunu söylemeliyim. Ama ona söylemesi gereken uzunca bir süre söyleyemedi. En sonunda Şivek ona o kadar yalvaran gözlerle ve endişeyle baktı ki aceleyle konuşmaya başladı. Yani demek istediğim, şimdi seninle çiftleşmek istemiyorum. Ne de bir başkasıyla. Bekaret yemeğini mi ettin? Hayır, dedi Takver kızgınlıkla ama açıklama yapmadı. Ben etsem de fark etmezdi, dedi Şivek. Dereye bir çakıl taşı fırlattı ya da iktidarsızım. Bir yarı yıl oldu. O da yalnızca Daplaylıydı. Aslında neredeyse bir yıl. Her seferinde daha az doyurucu oluyordu. Ben denemekten vazgeçene dek. Değmiyordu. Bütün o çabaya değmiyordu. Yine de ben ne olması gerektiğini anımsıyorum. Evet doğru, dedi Takver. 18-19 yaşına kadar çiftleşmekten çok hoşlanıyordum. Heyecanlı, ilginç ve zevkliydi. Ama sonra bilmiyorum. Senin dediğin gibi doyurucu olmaktan çıktı. Zevk istemiyordum. Yalnızca zevk istemiyordum demek istiyorum. Çocuk mu istiyorsun? Evet, zamanı gelince. Şivek aşağıya ırmağa bir taş daha attı. Taş koyağın gölgesinde kayboldu. Arkasına yalnızca sesini, uyumsuzlukların oluşan sonsuz bir armoniyi bıraktı. Bir işi tamamlamak istiyorum, dedi. İlişki kurmamak bunu kolaylaştırıyor mu? Bir bağlantısı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Nedensel değil. Benim için cinselliğin tadının kaçtığı sıralarda işin de tadı kaçtı. Hem de gittikçe artan bir hızla. Hiçbir ilerleme kaydetmeden 3 yıl geçti. Kısırlık, her yönden kısırlık. Verimsiz çöl, amansız güneşin acımasız parlaklığı altında göz alabildiğine uzanıyor. Şanssız maceraların kemikleri yayılmış, yaşamsız, yolsuz, beceriksiz, zevksiz, çorak belde. Takver gülmedi. Canı yanıyormuş gibi bir iniltiyle kahkaha arası bir ses çıkardı. Şivek onun yüzüne daha açık seçik görmeye çalıştı. Başının karanlığın ardında gök keskin ve berraktı. Zevkin nesi var Takver? Neden istemiyorsun? Bir şey yok. İstiyorum da ama gereksinmem yok. Eğer gereksinmem olmayan şeyler alırsam gereksinme duygularıma hiçbir zaman sıra gelmez. Neye gereksinmem var? Takver yere baktı. Bir kaya çıkıntısının yüzeyini tırnağıyla kazıdı. Hiçbir şey söylemedi. Bir ay diken dalı koparmak için eğildi. Ama koparmadı. Yalnızca dokundu. Tüylü gövdesini ve kırılgan yaprağını hafifçe okşadı. Şivek Takver'in hareketlerinin gerilim içinde onun konuşabilmek için içindeki duygu fırtınasını bütün gücüyle gem vurup zapt etmeye çalıştığını gördü. Takver bunu başardığında sesi hafif ve biraz hoyrat çıktı. Bağlanmaya gereksinmem var, dedi. Gerçekten bağlanmaya. Beden ve akıl bütün o yıllar boyunca bağlanmalı. Başka bir şey değil. Daha azı yetmiyor. Şive'ye bakışından meydan okuma vardı. Nefret de olabilirdi. Şive'nin içinde coşku gizemli bir şekilde karanlıktan yükselen akan suyun sesi ve kokusu gibi yükseliyordu. Bir sınırsızlık, açıklık, apaçıklık duygusu kapladı içini. Sanki özgür bırakılmıştı. Takvir'in başının arkasında gök yükselen ayla aydınlanıyordu. Uzaktaki tepeler berrak ve gümüşü bir renkte yüzüyordu. Evet, doğrusu bu, dedi bilinçsizce. Başka biriyle konuşuyor olduğunun farkına varmadan. Düşünceli, düşünceli. Aklına gelenleri söylüyordu. Hiç fark etmemiştim. Takver'in sesinde hala biraz kırgınlık vardı. Hiç fark etmek zorunda kalmadın. Neden? Herhalde hiçbir zaman olanağı görmedin. Ne demek olanağı? Gerekli kişiyi. Bunun üzerine düşündü. Bir metre arayla oturuyorlardı. Dizlerini tutup kıvırmışlardı. Çünkü hava soğuyordu. Nefesleri boğazlarında buzlu su gibi geliyordu. Düzenli yükselen ayın ışığının altında birbirlerinin nefeslerinin hafif buharını görebiliyorlardı. Bunu gördüğüm gece, dedi Takver. Senin Kuzey Patışı Enstitüsü'nden ayrılmandan önceki geceydi. Bir parti vardı, hatırlıyor musun? Bir kısmımız oturup bütün gece konuşmuştuk. Ama bu 4 yıl önceydi. Üstelik adımı bile bilmiyordun. Sesindeki hınç gitmişti. Şive'yi mazur görmek istermiş gibiydi. O zaman ben de benim şu son 4 günde sende gördüklerimi mi gördün? Bilmiyorum, ayırt edemiyorum. Yalnızca cinsel değildi. Seni daha önce o yönde fark etmemiştim. Bu ise farklıydı. Seni gördüm ama şu anda senin ne gördüğünü bilmiyorum. Seni pek iyi tanımıyorum doğrusu. Yalnızca konuştuğunda seni apaçık, her şeyinle görür gibi oluyorum. Ama sen benim sandığımdan çok daha farklı olabilirdin. Bu da ne de olsa senin hatan olamazdı, diye ekledi. Sende gördüğüm şeyin gereksinmem olan bir şey olduğunu biliyordum. Yalnızca istediğim bir şey değil. 2 yıldır Abenay'daydım ve beni... Aramadın mı? Tek yanlıydı, benim kafamdaydı. Sense adımı bile bilmiyordun. İnsan ne de olsa tek başına bir bağ kuramaz. Eğer bana gelirsen, benim bağ istemeyebileceğimden korkuyordun o zaman. Korkmuyordum. Senin zorlanamayacak bir insan olduğunu biliyordum. Peki, galiba korkuyordum. Senden korkuyordum. Hata yapmaktan değil. Hata olmadığını biliyordum. Ama sen kendindin. Başkalarına benzemiyorsun. Senden korkuyordum çünkü benim eşitim olduğunu biliyordum. Cümlesini bitirirken ses tonu sertti ama bir an sonra çok yumuşak bir sesle hafifçe ''Önemli değil, gerçekten Şivek'' dedi. Şivek ilk defa onun kendi adını söylediğini duymuştu. Ona döndü ve kekeleyerek, neredeyse boğularak ''Önemli değil mi?'' dedi. Önce bana neyin önemli olduğunu, yaşamım boyunca neye gereksinmem olduğunu gösteriyorsun. Sonra da önemli değil diyorsun. Şimdi yüz yüzeydiler ama birbirlerine dokunmamışlardı. O zaman gereksinmem olan şey? Evet, bağ, fırsat. Şimdi mi? Yaşam boyunca mı? Şimdi ve yaşam boyunca. Yaşam, dedi aşağıda, soğuk karanlıkta kayaların arasında çabucak akıp giden ırmak. Şivek ve Takvar dağlardan indiklerinde 2 kişilik bir odaya taşındılar. Enstitünün yakınındaki blokta hiç boş 2 kişilik oda yoktu ama Takvar kentin kuzey ucunda, pek de uzak olmayan bir yerde eski bir konutta bir oda biliyordu. Odayı almak için blok yerleşim yöneticisine gittiler. Abenay blok adı verilen 200 kadar yerel yönetimi bir biriminden ayrılmıştı. Yönetici evinde çalışıp 3 küçük çocuğunu da yanında tutan mercek yapımcısı bir kadındı. Bu yüzden yerleşim kayıtlarını bir dolabın üstünde çocukların erişemeyeceği bir yerde tutuyordu. Odanın boş olarak kayıtlı olup olmadığına baktı. Şivek ve Takvar adlarını yazarak odayı dolu olarak kayda geçirmiş oldular. Taşınmada zor olmadı. Şivek bir kutu dolusu kağıdı, kışlık botlarını ve kavun içi battaniyeyi aldı. Takvar 3 sefer yapmak zorunda kaldı. Birinci sefer ikisine de yeni birer giysi almak için bölge giysi deposundaydı. Bu hareket Takvar'a belli belirsiz ama şiddetle eşliklerinin başlaması için gerekli gibi gelmişti. Sonra eski yatakhanesine bir kez giysileri ve kağıtları için, bir kez de Şivek'le birlikte bir sürü garip nesneyi getirmek için gitti. Tavana asıldıklarında yavaş yavaş içe doğru hareket ederek değişen, telden yapılmış, karmaşık, eş merkezli şekiller. Bunlar araç deposundan aldığı araçlar ve atılmış tellerle yapılmış ve metruk uzay işgalleri adını vermişti. Odanın 2 iskemlesinden biri kullanılmaz durumdaydı. Bu yüzden iskemleyi tamirhaneye götürüp bir yenisini aldılar. Böylece yerleşmeleri tamamlanmıştı. Yeni odanın yüksek bir tavanı vardı. Hem havadardı hem de işgaller için bol yer kalıyordu. Konut Abenay'ın alçak tepelerinden birinin üstünde kurulmuştu. Odada ise akşamüstü güneşinin girdiği ve kentin caddeler ve alanların, çatıların, parkların yeşilinin ve arkadaki düzlüklerin görülebildiği bir köşe pencere vardı. Uzun süren yalnızlıktan sonra gelen yakınlık, coşkunun aniden gelmesi hem Şivek'in hem de Takvir'in dengesini zorladı. İlk birkaç dekatta Şivek mutlulukla kaygı arasında gidip geldi. Takvir ise sinir krizleri geçirdi. Her ikisi de aşırı duyarlı ve deneyimsizdi. Gerilim uzun sürmedi. Birbirleri üzerinde uzmanlaştıkça söndü gitti. Cinsel açlıkları güçlü bir haz olarak kaldı. Birleşme istekleri her gün karşılandığı için her gün yenileniyordu. Şimdi Şive'ye bu kentteki sefil yılları şu andaki bütün mutluluğunun bir parçasıymış gibi geliyordu. Başka türlü düşünmenin budalalık olduğunu düşünüyordu. Çünkü onu buna yöneltmiş, bunun için hazırlanmışlardı. Daha önce başına gelen her şey ona şu anda olanların bir parçasıydı. Takvar bu tür bulanık neden, sonuç neden birleşimlerini göremiyordu. Ama o bir zaman fizikçisi değildi. Zamanı gayet safça, uzanıp giden bir yol gibi görüyordu. İleri doğru yürüyüp bir yerlere varıyordunuz. Eğer şanslıysanız gidilmeye değecek bir yer oluyordu bu. Ama Şivek onu eğretilmesini alıp kendi terimleriyle yeniden bir kalıba sokarak geçmiş ve gelecek, bellek ve istekle şu anın bir parçası yapılmadığı takdirde insan terimleriyle hiçbir yol, gidecek hiçbir yer olmadığını açıkladığında Takvar daha yarısını bile dinlemeden onayladı. Kesinlikle dedi. Benim şu son 4 yıldır yaptığım da bu. Hepsi şans değil, bir kısmı yalnızca. Takvar 23 yaşındaydı. Şivek'ten bir yarı yıl gençti. Kuzeydoğu'nun bir tarım topluluğunda yuvarlak vadide büyümüştü. Yalıtılmış bir bölgeydi. Takvar kuzeybatısındaki enstitüye gelmeden önce birçok genç anaresiden daha ağır çalışıyordu. Yuvarlak vadeden ancak yapılması gereken işleri yapacak kadar insan vardı. Ama iş böl bilgisayarlarında daha yüksek bir öncelik alacak kadar büyük ya da genel ekonomi için üretken bir topluluk değillerdi. Kendi başlarının çaresine bakmak zorundaydılar. Takvar 8 yaşındayken 3 saatlik okuldan sonra günde 3 saat imalathanede holum ürününden saman ve taş ayıklamıştı. Çocukken pratik eğitiminin pek küçük bir kısmı kişisel zenginleşmesine yaramıştı. Topluluğun var olma çabasının bir parçasıydı o. Hasat ve ekim mevsimlerinde 10 yaşından büyük ve 60 yaşından genç herkes bütün gün tarlalarda çalışırdı. 15 yaşındayken yuvarlak vadi bu topluluğunu sürdürülen 400 çiftlik projesindeki çalışma planlarının eş güdümünü yapmış ve kasaba yemekhanesindeki diyet uzmanına yardım etmişti. Bütün bunlarda bir gariplik yoktu. Takvar bu konusunda pek fazla düşünmüyordu. Ama doğal olarak bunlar kişiliğinde ve görüşlerinde belirli bir takım özellikler oluşturmuştu. Şivek kendi payına düşen yapmış olduğu için seviniyordu. Çünkü Takvar bedensel çalışmadan kaçanlardan nefret ederdi. Tinan'a bak derdi. 4 dekatlığını bir kök holumu hasadına gönderildiği için ağlayıp sızlanıyor. O kadar narin ki dokunsan kırılacak. Acaba elini çipisliğe sürmüş mü? Takvar pek yardımsever biri değildi. Üstelik çabuk da öfkeleniyordu. Takvar Kuzeybatısı Bölge Enstitüsü'nde biyoloji okumuş, daha ileri düzeyde çalışmalar için merkezi enstitüye gelmeye karar verecek kadar da başarılı olmuştu. Bir yıl sonra Anares'in 3 okyanusundaki yenebilir balık stoklarını arttırıp geliştirecek yöntemleri incelemek üzere bir laboratuvar kuran yeni bir sendikaya katılmasını istenmişti. İnsanlar ona ne yaptığını sorduklarında balık genetikçisiyim diyordu. İşini seviyordu. Değer verdiği iki şeyi birleştiriyordu bu işi. Duyarlı, gerçeklere dayanan bir araştırma, geliştirmeye veya iyileştirmeye yönelik belirli bir amaç. Bu tür bir iş olmadan tatmin olmazdı. Ama bunun da ona yettiği söylenemezdi. Takver'in zihninde ve ruhunda olup bitenlerin çok azı balık genetiğiyle ilgiliydi. Manzaralara ve yaşayan varlıklara ilgisi tutku düzeyindeydi. Yetersiz bir ifadeyle doğa sevgisi adı verilen bu ilgi, Şive'ye sevgiden çok daha geniş bir şeymiş gibi geliyordu. Göbek bağları hiçbir zaman kesilmeyen ruhlar var diye düşünüyordu. Hiçbir zaman evrenden kopmuyorlar. Ölümü bir düşman olarak görmüyorlar. Çürüyüp humusa dönüşmeyi arıyorlar. Takver'in bir yaprağı, hatta bir kayayı eline alışını görmek tuhaftı. Takver nesnede onun bir parçası oluyordu. Şive'ye araştırma laboratuvarındaki deniz suyu tanklarının küçüklü büyüklü, sade süslü, zarif ve ürkütücü 50'den fazla balık türünü gösterdi. Şivek büyülendi. Biraz da huşuya kapıldı. Anaresinin karalarında ne kadar az hayvan varsa 3 okyanusunda da o kadar fazla yaşam vardı. Denizler milyonlarca yıldan beri bağlantısızdı. Bu yüzden çeşitli yaşam biçimleri birbirinden bağımsız olarak gelişmişlerdi. Çeşitlilikleri şaşırtıcıydı. Şivek yaşamın bu kadar sınır tanımaz ve bereketli bir şekilde çoğalabileceğini, aslında yaşamın temel niteliğinin belki de bu bereket olduğunu hiç düşünmemişti. Karada bitkiler dağınık ve dikenli şekilleriyle yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Ama hava solumaya çalışan hayvanlar, gezegenin iklimi 1000 yıllık bir toz ve kuraklık devresine girdiğinde bu gayretlerine hemen son vermişlerdi. Kala kala çoğu karada yaşayan bakterilerle birlikte 100 kurtçuk ve eklem bacaklı cinsi sağ kalmıştı. İnsan cinsi bu dar ekoloji içine dikkatle ve tehlikeye atılarak yerleştirmişti kendini. Fazla aç gözlü olmadan balık tutarak, gübre olarak genellikle organik artıklar kullanıp ekim yaparak bu ortama yerleşebilmişti. Ama başka hiçbir şeyi yerleştirememişti. O taburların yiyeceği hiç ot yoktu. E taburların yiyeceği hiçbir otobur yoktu. Çiçek veren bitkileri döllemek için böcek yoktu. İthal edilen meyve ve ağaçların hepsi elle dölleniyordu. Uras'tan nazik yaşam dengesini tehlikeye sokacak hiçbir hayvan getirilmemişti. Yalnızca göçmenler gelmişti. Onlar da hem içten hem de dıştan o kadar dikkatle elden geçmişlerdi ki kendileriyle birlikte yok denecek kadar az sayıda kişisel bitki ve hayvan getirmişlerdi. Pire bile Anares'e ulaşmayı başaramamıştı. "Deniz biyolojisini seviyorum," dedi Takver Şirek'e balık tanklarının önünde. "Çünkü çok karmaşık, gerçek bir ağ, sıkı dokunmuş. Bu balık o balığı, o balık daha ufak balıkları, onlar kirpilikleri, onlar da bakterileri yiyorlar ve böylece sürüp gidiyor. Karada yalnızca 3 cins var. Hepsi omurgasız, insanı saymazsan. Biyolojik açıdan bakıldığında garip bir durum. Biz Anaresliler doğa dışı bir yalıtılmış içindeyiz. Eski dünyada 18 kara hayvanı cinsi var. Böcekler gibi sayılamayacak kadar çok türü olan sınıflar var. Bu türlerin birçoğunun sayısı da milyarlara ulaşıyor. Düşün bir kez, baktığın her yerde seninle toprağı ve havayı paylaşan hayvanlar, başka yaratıklar. Bir şeylerin parçası olduğunu daha çok fazla hissedersin. Gözleriyle küçük, mavi bir balığın loş taşkın içinde kıvrılarak gidişini izledi. Şivek ise dikkatle balığın ve takverin düşüncesini gidişini izledi. Uzun bir süre tanklar arasında dolaştı. Sık sık takverle birlikte laboratuvar ve akvaryumlara giderek fizikçilere özgü kibrini o küçük, garip yaşamlara, yaşanan anın sonsuz olduğuna duyumsayan varlıkların kendilerini açıklamayan, kendilerini hiçbir zaman insan karşısında haklı göstermeye gerek duymayan varlıkların varoluşuna diyordu. Anareslilerin çoğu günde 5 ila 7 saat çalışıyor, her dakikada 2 ila 4 gün dinleniyorlardı. Düzenliliğin, dakikliğin, hangi günlerin boş olacağının ayrıntıları gibi şeyler kişinin kendisiyle ekibi, takımı, sendikası veya eşgüdüm federatifiyle arasında işbirliği ve verimlilik hangi düzeyde en iyi yürütebiliyorsa o düzeyde hallediliyordu. Takver kendi araştırma projelerini yürütüyordu. Ama işin ve balıkların dayattığı talepler vardı. Günde 2 ila 10 saatini laboratuvarda geçiyor ve hiç ara vermiyordu. Şivek'in şimdi 2 öğretim görevi vardı. Bir öğrenme merkezinde ve enstitüde ileri matematik dersleri veriyor. Her iki derste de sabahtı. Öğle olmadan odaya dönüyordu. Genellikle takvar daha dönmemiş oluyordu. Bina oldukça sessizdi. Gün ışığı henüz güneye veya batıya, kente ve ovalara bakan çifte pencereye ulaşmıyordu. Oda serin ve gölgeli oluyordu. Yukarıda değişik düzeylerde asılı, narin, eş merkezli düzenekler bedenin organlarının ya da akıl yürütme süreçlerinin içe dönük kesinliği, sessizliği, gizemiyle hareket ediyorlardı. Şivek pencerelerin altındaki masada oturup çalışmaya, okumaya, notlar çıkarmaya veya hesap yapmaya başlıyordu. Yavaş yavaş gün ışığı içeri giriyor, masadaki kağıtların üzerindeki ellerinin üzerinden geçip odayı ışıkla dolduruyordu. O da çalışıyordu. Geçmiş yıllardaki yanlış başlangıçların ve boşa giden emeklerin aslında altyapı çalışması, temel atma olduğu, karanlıkta atılan ama sağlam temeller olduğu ortaya çıktı. Bu temeller üzerine yöntemli olarak ve dikkatle ama kendinin olmayıp bir şekilde içine giren, onu bir araç olarak kullanan bir bilgi sonucu gibi görünen bir çabukluk ve kesinlikle eş zamanlılık ilkelerinin güzel, sağlam yapısını kurdu. Ayrım sonu.